Anadolu'ya ışık tutanlar. Hazırlayan ve sunan Feridun Cesur. Kaynak kişi Doçent Doktor Enver Demirpolat. Epiktetos. Kaynak kişi Doçent Doktor Enver Demirpolat. Milattan sonra 55. yılında Frigya'daki Hierapolis'te, şimdiki Pamukkale yakınlarında doğduğu rivayet edilen bir Yunan filozofudur. Çocukken Roma'da İmparator Nero'nun azatlısı Epaphroditos'a satılmış bir köleydi. Asıl adı bilinmediği için Yunanca satın alınmış adam, köle, uşak anlamına gelen Epiktetos olarak adlandırılmıştır. Epiktetos, Roma'da felsefe okuma imkanını bulmuş, kölelikten kurtulunca felsefe öğretmenliği yapmış, 90-94 yıllarında Roma İmparatoru Domitianus bütün filozofları yurdundan kovunca Nikopolis'e gitmiş, orada Stoik felsefe ilkelerini öğretmeye başlamıştır. Nikopolis'te yokluk içinde yaşamış ve burada ölmüştür. Hiçbir yazılı eser bırakmamış fakat büyük bir etki yapmıştır. Kendisini seven birçok öğrencileri olmuş, bunlardan İzmitli Finvoius Arianus Epiktetos'un öğrettiklerini Düşünceler Epiktetos El Kitabı adıyla sonradan kitap halinde toplamış ve böylece felsefesi hakkında bilgi edinmek mümkün olmuştur. Gerçekte eseri 8 kitaptan oluşmasına karşın günümüze kadar ancak 4 kitabı ulaşmıştır. Klinik okulu mensuplarının uyguladığı türde kurmaca bir muhatapla diyaloglar biçiminde kendisini tutkuların kölesi olmaktan kurtarıp doğaya uygun biçimde yaşamakta yetinerek bilgece esenliğe ulaşmak için öğrencilere yöneltilen konuşma metodunu kullanmıştır. Epiktetos'un felsefesinin ana hatları kısaca şöyledir: Tanrı'ya güvenmek, vicdanın sesini dinlemek ve insanların kardeşçe yaşamaları esasına dayanmaktadır. Kendisine bilge kişi olarak Sokrates'te Diyojen'i örnek alan Epiktetos, temelde ahlakla ilgilenmiş ve gerçek eğitimin tümüyle bireye ait olan tek şeyin bireyin iradesi ya da amacı olduğunu kavramaktan başka bir şey olmadığını iddia etmiştir. Ona göre insan, iradeden bağımsız olan iyi ya da kötü hiçbir şey bulunmadığını öğrenmeli ve olayları öngörmeye veya yönlendirmeye kalkışmayıp sadece onları anlama çabası göstermelidir. İnsana kendisinden başka birisi zarar vermez. O, insanı Allah'tan başka insanları da içeren büyük bir sistemin üyesi olarak görmüştür. Ona göre insanlar akıllı yanlarıyla Tanrı'nın çocuklarıdırlar ve kendilerinde tanrısal ögeler taşırlar. Ahlak felsefesinin temelinde genel olarak şu iki kural dikkat çekmektedir. 1. İradenin dışında iyi ya da kötü olan hiçbir şey bulunmadığını kabul etmemiz gerekir. 2. Olayları öngörüp yönlendirmeye çalışmak yerine onları sadece bilgelikle kabul etmeliyiz. Kendi el yazısıyla kayaya kazıyarak yazdığı yazıların Hür İnsan Üzerine Bir Şiir, halen Isparta'nın Sütçüler, Isparta ilçesine bağlı Yazılı Kanyon denilen bölgede durmaktadır. Epiktetos'a göre felsefe öğreniminde ilerlemek isteyen bir kişinin öncelikle şu kaygıları zihninden çıkarıp atması gerekir. İşlerime önem vermezsem az zaman sonra iflas ederim ve yiyip içecek bir şey bulamam. Kölemi cezalandırmazsam gittikçe edepsiz olur. Ona göre kaygıyla varlık ve bolluk içinde yaşamaktansa korkuları ve sıkıntıları kovup açlık içinde ölmek daha iyidir. Epiktetos yine felsefe öğreniminde ilerlemek için bilgiç geçinmekten sakınılması gerektiğini ileri sürer. Çünkü ona göre bazı kimselerin gözünde önemli bir kişiymiş gibi görünmek, kişinin kendinden şüphe etmesini de beraberinde getirir. Kişinin hem kendine hem de dış eşyaya iradesini uydurması kolay değildir. Bunlardan birine bağlanmak, ötekini itmek zorundadır. Ona göre her birimizin gerçek efendisi, istediğimizi bize veren ve istemediğimizi yolumuzdan uzaklaştırandır. Öyleyse özgür olmak isteyen her insan ne başkalarının elinde olan şeyleri istemeli ne de onlardan kaçınmalıdır. Kişi bunu yapmazsa zorunlu olarak esirdir. Bir kişinin filozof olmaya karar verdiğinde zor badirelerden geçmeye hazırlanması gerektiğini ifade eden Epiktetos bu konuda şunları söylemektedir. Filozof mu olmak istiyorsun? Hemen alaya alınmaya hazırlan ve inan ki halk, bu adam bir gecede filozof oldu. Bu meydan okuyuş ona nereden geliyor diyecek. Sen de sakın bu durum olmasın. Sana iyi ve güzel görünen düşüncelere sımsıkı bağlan ve unutma ki dayanırsan önceleri seninle alay edenler bile ileride sana imreneceklerdir. Oysa ki alaylarına önem verirsen iki kat gülünç olursun. Birine yaranmak için dış eşyaya bağlanırsan bil ki değerinden düşmüşsündür. Bunun için her işte, her durumda filozof olmak sana yetsin. Filozof olduğunu göstermek istersen kendi kendine görünmeyi üstün tut. Bu sana yeter. Herkesin ayrı karakter ve nitelikte olamayacağını savunan Epiktetos, filozof olmak için kişinin bazı isteklerinden vazgeçmesini salık vermektedir. Ona göre bu konuda takip edilmesi gereken yollar şunlardır. Öncelikle yapacağın işin niteliğini anlamaya çalış. Sonra bu yükü taşıyacak kadar güçlü olup olmadığını anlamak için kendi karakterini incele. Çünkü hepimiz aynı şey için doğmuş değiliz. Filozof mu olmak istiyorsun? Düşün ki bu yola girmekle onlar gibi bütün zevklere veda edebilir misin? Geceleri uyanık kalıp çalışmaya, ailenden ve dostlarından uzak kalmaya, bir esirin oyuncağı olmaya, kısacası her yerde geride durmaya razı olmak gerekir. Ya bedenine bağlı ya da ruhuna bağlı şeylerle uğraşmalısın. Özetle ya iç dünyanın servetini ya da dış dünyanın zenginliğini elde etmeye çalışmalısın. Ya bir filozofun karakterini ya da düpedüz bir adamın karakterini seçmeli. Kendine sakın filozof deme. Kültürsüzlerin önünde derin ve önemli problemler açılırsa sus. Çünkü henüz sindirmediğin şeyi açıklamada senin için büyük tehlike vardır. Bir gün bir kimse çıkar da senin hiçbir şey bilmediğini ileri sürerse ve sen öfkelenmezsen o zaman filozof olmaya başladığını anla. Çünkü koyunlar ne kadar yem yemiş olduklarını çobanlarına gidip göstermezler. Ama yedikleri yemi iyice sindirdikten sonra süt ve yün yaparlar. Sen de bilgisizlere özlü düşünceler sayıp dökme. İyice sindirmişsen bunları davranışlarınla göster. Felsefe öğreniminde bir adamın ilerlediğinin gerçek belirtileri kimseyi yermez, övmez, kimseden sızlanmaz, kimseyi suçlandırmaz, güçlü bir kişiymiş ya da bir şeyler bilirmiş gibi kendisinden hiç söz açmaz. Elde etmek istediği şeyin eline geçmesine bir engel ya da herhangi bir şekilde güçlükler çıkarsa yalnız kendisini sorumlu sayar. Olur da bir kimse kendini överse, onunla gizlice alay eder, eğer suçlandırılırsa haklı çıkmaya çalışmaz. Onun hiçbir şeye karşı taşkın ve coşkun hareketi yoktur. Felsefe öğrenen kişinin yaşantısında bazı kesitler hakkında bölümler olduğunu savunan bu bölümleri ve onların değerlendirilmesi hakkında şöyle demiştir. Felsefenin birinci ve en önemli bölümü kuralların uygulanmasını anlatan bölümdür. Örneğin, kişi hiç yalan söylememelidir. İkinci bölümü bunun ispatını gösterendir. Neden yalan söylememeli? Üçüncüsü ise ispatların delillerini vererek bir ispatın ne olduğunu ve onun gerçekliğini ve kesinliğini gösteren bölümdür ki delil, sonuç, zıtlık, çelişme, gerçek, çürüklük gibi türlü terimleri anlatır ve açıklar. Üçüncü bölüm ikincisi için, ikincisi birincisi için zorunludur. Ama hepsi için zorunlu olan birinci bölümdür. Bizler genellikle bu düzeni tersine çevirir ve hep üçüncüye önem veririz. Tüm çabamız ve incelemelerimiz üçüncüsü için, delil ve ispat için olur ve birinciyi uygulamak olan bölümü unuturuz. Böylece gerekince yalan söylemekten çekinmeyiz. Buna karşılık yalan söylememek gerektiğini her zaman iyice ispata hazırız. Filozofun işinin bedenen çalışan kişiye göre daha zor olduğunu iddia eden Epiktetos, felsefenin başlangıcıyla ilgili olarak, felsefe ne olursa olsun yapmaya zorlandığımız ödevlerde cılızlığımızı ve bilgisizliğimizi anlamakla başlar. Gerçekten felsefeyi seviyorsak, irademizi olaylara göre düzenleyelim ki, çıkan işlerden ve çıkması gerekirken olmayan şeyler yüzünden hep mutlu kalalım ifadelerini kullanmaktadır. Sıradan eserleri okumakla filozof olunamayacağını söyleyen Epiktetos, bunun için insanların yaşantılarında kendilerini düzeltmelerinin gerektiğini belirtmiştir. Daha sonra aynı konuda muhatabına, "Bazı felsefe prensiplerini yuttun, hemen onları öğretmeye kalkıyorsun. Önce onları sindir dostum ve senin temelli bir yerindeki değişikliği göster" şeklinde ifadeler kullanmıştır. Epiktetos'a göre filozof ve felsefenin hekim ve hekimlikle aynı görevi yaptığını belirterek şu örnekleri ileri sürmektedir. Hekimlik, sürekli hastalığı olanlara hava değiştirmeyi salık verdiği gibi, felsefede bunun gibi kökleşmiş alışkanlıkları olanlara yer değiştirmelerini salık verir. Çünkü bu alışkanlıklarının kuruluşunu sağlayan hava, onları güçlendirmekten başka bir şey yapmaz. Filozofun ekolü, hekimin eczanesi gibidir. Oraya zevk duymak için gidilmez ama hayat kurtaran bir acıyı çekmek için gidilir. Epiktetos, felsefe öğreniminin çok hassas ve dikkati gerektiren bir durum olduğunun altını çizerek bu konu hakkında şu benzetmeyi yapmıştır. Kaptanın en küçük bir dalgınlığı bir gemiyi batırdığı gibi, yapacağımız en küçük unutkanlık, en küçük bir dikkatsizlik de felsefe öğreniminde bütün ilerlemeyi yok edebilir. Öyleyse uyanık olalım. Koruyacağımız şey altın yüklü bir gemiden daha değerlidir. Bu, temizlik, sözde durma, direnme, Allah'ın buyruklarına boyun eğme, acıdan, kaygıdan, korkudan kurtulma, kısacası gerçek özgürlüktür. Biri bana sövdü. Ona beni dövmediği için teşekkür ederim. Felsefe sende ancak davranışlarında görünsün. Kirli kılığı zindandan çıkan bir katil gibi düşkün ve iğrenç olan bir filozof özlü sözlerini bana satmaya kalkarsa beni nasıl kendisine çeker? Bir adamı bu halde bırakan felsefeyi bana nasıl sevdirebilir? Tanrı'nın varlığını ispat etmek için eserlerden yola çıkmaktadır. O görüşlerini şu şekilde açıklamıştır. Allah sadece renkleri yaratıp onları ayırt edip görecek gözleri yaratmamış olsaydı bu renkler neye yarayacaktı? Renkleri ve gözleri yaratıp da ışığı yaratmasaydı renkler ve gözler neye yarayacaktı? Bu üç şeyi birbiri için yaratmış olan kimdir? Bu eşsiz birliğin yaratıcısı kimdir? Allah'tır. Demek ki tanrısal bir kuvvet vardır. Epiktetos'a göre insan, bu dünyada Allah'ın niteliğinin ve O'nun yarattığı eserlerin seyircisi, O'nun açıklayıcısı ve övücüsü olmalıdır. Bu eşsiz gösteriden, yani hayattan ve dünyadan, yalnız şöyle görmüş olarak çıkıp gitme. Gör, tanı, öv ve O'nu kutla. Bir hükümdarın ya da büyük bir beyin koruması, bizi huzur içinde ve her türlü tehlikeden uzak tutmaya yeter. Oysaki koruyucu olarak Allah'ımız var. Niye bu korunma kaygılarımızı, korkularımızı atmak için yetmiyor? Bir kişi Epiktetos'a dedi ki, "Hiçbirini atlamadan Allah'ın bütün davranışlarımı görmüş olduğuna beni nasıl inandırabilirler?" Ona şu cevabı verdi. "Bütün dünyadaki eşya ve olayların aralarında bağları olduğuna inanıyor musun?" "Evet." "Dünyada olup bitenlerin gök kuvvetleri yönünden yöneltildiğine inanıyor musun?" "Evet." "Her şeyin zamanında olup bittiğini ve her mevsimin zamanında başladığını görüyorsun. Güneşin yakınlaşması ya da uzaklaşmasıyla ayın dolgunlaşması ya da incelmesi bütün tabiatın yüzünü değiştiriyor. Bundan sonra yeryüzündeki her şeyin vücutlarımızın bütünle o kadar birleşik olduğunu gördükten sonra bu kainattan daha tanrısal olan ruhumuzun ondan ayrı olduğunu ve onu yaratan Allah'ın ayrı ve bağımsız olabileceğini nasıl düşünebilirsin? Senin anlayışının tanrılık kadar engin olduğunu sana kim söyledi? Çevrende görünen her şey senin gözünün önündedir. Gözü yaratanın gözünden bir takım şeylerin kaçıp kaçmayacağını sen düşün. Tanrı'ya şükür edilmediğinden dolayı insanın nankör olduğunu belirten Epiktetos'a göre, Allah'ın bize verdiği olağanüstü iyiliklerden bile söz edilse, bunun için şükretmek şöyle dursun, onu suçlandırır ve ondan sızlanırız. Bununla birlikte bir parçacık olsun duygulu ve borç nedir bilen bir yüreğimiz olsa, tabiatın herhangi bir parçası, en küçüğü bile tanrısal gücü ve üzerimizdeki iyiliklerini duymamıza yetecektir şeklinde görüşlerini ifade etmektedir. İnsanın aklı olduğu için Tanrı'yı övmesi gerektiğini belirten filozofumuz, kendisinin insanlara sadece inançlarında özgürlüğü korumalarını öğrettiğini ve Allah'ın da yalnız bunları korumaları için insanları yarattığını söylemiştir. Ona göre Allah'ın en doğru, en yerinde, en çok ayaklar altına alınamayacak kanunu, her zaman güçlüye boyun eğmesi ve akılla onu yenmesidir. Epiktetos'a göre sultanların ve büyüklerin karşısına çıktığın vakit yükseklerde seni gören, duyan ve senin daha çok borçlu olduğun daha büyük bir sultanın var olduğunu hatırla şeklinde fikirlerini dile getirerek kişinin Allah'ı hep hatırında tutmasını belirtmiştir. Aynı şekilde Allah'ın karşısına ne halde çıktığına önem vermemekle seni yaratana leke sürüyorsun. Oysa ki ustadan ustaya, eserden esere ne büyük ayrılık var. Sözleriyle yaratıcının eserlerinden hareketle onun büyüklüğünün bilinebileceği görüşündedir. Epiktetos'a göre Allah'ın niteliği zeka, bilgi, düzen ve akıldır. Kişinin her an kendi kendine beni yaratan Allah'tır ve Allah benim içimdedir. Onu gittiğim her yere götürüyorum. Onu niçin utandırıcı düşüncelerle, bayağı işlerle ve alçakça isteklerle kirleteyim şeklinde telkinde bulunmalıdır. Epiktetos'a göre felsefenin konularından olan bilgi epistemoloji hakkında fazla bir fikir beyan etmemiştir. Ancak o, öğrenilmesi gereken ilk bilginin tanrısal iyilikleriyle her şeyi yöneten bir Allah'ın varlığı, yalnız davranışlarımızdan değil ama duygularımızın ve düşüncelerimizin de ondan saklanmayacağı olduğudur. Ona göre Tanrı, insana varlığında bulunan en büyük, en soylu, en şahane, en tanrısal şeyi, düşüncelerini iyice kullanma bilgisini ve en gerçek nimetleri kendinde bulma gücünü vermiştir.
Anadolu'ya ışık tutanlar. Hazırlayan ve sunan Feridun Cesur.
Kaynak kişi Doçent Doktor Enver Demirpolat.